Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle bir dinleyicimizden geliyor. İsimle ilgili dinleyicimiz diyor ki, Allah'ın izniyle inşallah bir erkek evladımız olacak. Çocuğumuza Ahlas ismini koymayı düşünüyoruz. Bu ismin ihlaslı, en halis, daha temiz, iyi yürekli, temiz kimse anlamlara geldiğini biliyoruz. Ayrıca hadislerde geçen ahlas fitnesi ifadesi de dikkatimizi çekti. Bu ismin dini açıdan çocuğa verilmesinde bir sakınca var mıdır? Uygun bir isim midir diye soruyorlar değerli hocam. Buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evlatlarımız bizim göz bebeklerimiz. Evlatlarımızla ilgili üzerimize düşen en önemli vazifelerden bir tanesi, onlara güzel isimler takmak, güzel adlar koymaktır. Çünkü ömür boyu çocuğumuz o ad ile anılacaktır. Binaenaleyh isim koyarken bir takım kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların başında bu ismin çağrıştırdığı anlam gelmektedir. Eğer iyi bir anlamı olan isim koyarsanız, çocuk onunla her defasında, adı her anıldığında farkına varmaya başladıktan sonra bir tür telkin altına girmiş olur. Nasıl Türkçemizde bir deyiş var, 40 gün birine deli derseniz deli olur. Veli derseniz de ümit edilir, veli olur. Binaenaleyh bu gibi noktalarda koyduğumuz isimlerin manaları önemli. Anlamla ilgili de Türkçedeki anlam, eğer Türkiye'de bir isim koyuyorsak karşımıza çıkıyor. Binaenaleyh herkesin anlayacağı, bileceği, zorlanmadan efendim manasını idrak edebileceği bir isim olması önemli. Böyle dıdısının dıdısının dıdısına efendim kamusların derinliklerinde kalmış isimleri arayıp bulmanın bir anlamı yok. İkinci bir nokta da bir isim daha önceden tarihi bir şahsiyete, bir din büyüğümüze verilmiş bir isimse bunu da koymak onu hatırlatacağı için rol model olarak çocuklarımıza o büyüklerimizi hatırlatmış oluruz. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz en hayırlı isimlerin İçinde abd kelimesi geçen Abdullah, Abdurrahman gibi isimler olduğunu söylüyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerinin Ahmet, Muhammed, Mahmut, Mustafa isimlerinin çocuklarımıza koyulması. Sahabe efendilerimizden Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu teala anhum gibi büyük zevatın isimlerinin konulması. Eğer kız çocuğumuzsa Hatice, Fatıma, efendim Ayşe gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının, çocuklarının, tarihteki önemli İslami şahsiyetlerin isimlerinin konulması çocuklarımıza rol model olarak bu kimseleri hatırlatmış olduğumuz anlamına gelir. Bunun yerine efendim kullanacağımız isimlerde iyiyi, güzeli hatırlatan isimler olması önemli. Bir de tabii özellikle de hanım kardeşlerimiz çocuklarına koydukları ismin orijinal olmasına, işte şimdiye kadar hiç konulmamış olmasına dikkat etmek gibi bir psikolojiyle hareket ediyorlar. Halbuki tanınan, bilinen ve söylendiğinde, çağrıldığında beraberinde işte mesela Hamza koydunuz çocuğunuzun ismini. Hazreti Hamza akla geliyor. Efendim kızınızın ismini Afra koydunuz. İşte tarihte iki büyük yiğit yetiştirmiş olan Afra sahabiden Afra annemiz akla geliyor. Hasılı kelam bu gibi hususlara dikkat etmek lazım. Şimdi Türkçe'ye ahlas kelimesini kullanınca bu ihlas kökünden mi gelir, ihlas kökünden mi gelir? Dolayısıyla Türkçe'de maalesef harf devriminden sonra, inkilabından sonra harflerin kalın olanlarıyla ince olanları satla sin karıştığı için bir takım anlam bozulmaları da meydana geliyor. Burada da öyle bir durum söz konusu. Onun yerine kardeşimiz daha bilinir, daha böyle akla güzel kahramanlarımızı çağrıştıran bir isim koysun diye tavsiye ederiz. Bu noktada isimler ömür boyu evlatlarımızla beraber kalacağı için öyle Lalet Tayin, günübirlik veya işte gelip geçer bir furyaya da takılmadan kalıcı bir isim koymamız uygun olur diye düşünüyorum. Diğer bir mesele de tabii şimdi erkek evladımız olacak diyor. Erkek mi olur, kız mı olur, o doğana kadar belli olmaz. Binaenaleyh böyle bir şartlanmaya da girmemek lazım. Cenab-ı Allah hayırlı evlatlar versin diye dua etmek lazım. Hayırlı evlat olduktan sonra, ümmeti Muhammed'e hayırlı olduktan sonra kız olması, erkek olması çok da önemli değil. Ama böyle bir şartlanmaya girip de ondan sonra işte erkek bekliyorduk, kız geldi, kız bekliyorduk, erkek geldi diye bir takım insanlarda duygu değişimleri meydana gelebiliyor. Bunlara da fırsat vermemek lazım. Evet.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, Nisa suresi 140. ayette Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini veya alaya alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde siz de onlar gibi olursunuz buyurulmaktadır. Bu ayetle ilgili iki farklı yoruma rastladım. Birinci yoruma göre bu ortamda bulunan kişi dinden çıkmış olur. İkinci yoruma göre ise kişi küfre rıza göstermediği sürece dinden çıkmaz. Bu iki yorumdan hangisi doğrudur? Eğer birinci yorum doğru kabul edilirse, televizyon izlerken, radyo dinlerken veya dizilerde küfür ya da dinle alay içeren sözler duyduğumuzda hemen kapatmamız gerekir mi? Kapatmazsak dinden çıkmış olur muyuz diye soruyor.
Tabii sondan başlayacak olursak televizyonu seyretmemek lazım. Radyoyu da, televizyonu da bildiğimiz, tanıdığımız, dinine, imanına güvendiğimiz, imanla ilgili problemi olmayan, İslam'la ilgili problemi olmayan yayınları takip etmemiz, seyretmemiz uygun olan. Bugün maalesef ana akım medyada aslı olan trend olduğu için, aslı olan para kazanmak olduğu için insanların memnun olacağı veya daha fazla para getiren programlara doğru bir yöneliş söz konusu. Bunların içerisinde insanlar dinden imandan olmuşlar, kötüyü rol modeli olarak kabul etmişler gibi bir endişe tanımıyor kapitalist dünya. Ki kapitalist dünyanın en acımasız olduğu yerlerden bir tanesi bu medya sektörüdür, iletişim sektörüdür, radyodur, televizyondur. Bunların en Müslüman olanı bile banka reklamlarını televizyonlarındaki reklam kuşaklarına pervasızca alabilmektedirler. Dolayısıyla haram helal hassasiyeti yoktur bunlarda. Ama bir takım işte yerelde kalmış olan ufak tefek televizyon kanalları hala bulunmaktadır. Bunları seyretmek lazım, bunları takip etmek lazım. Para için her şeyin mubah olduğunu düşünen, mesela bir yerde bakıyorsunuz kelli felli hocalar çıkıyorlar, vaaz ediyorlar, nasihat ediyorlar. Programın arasına reklam giriyor. Reklamda fuhuş mu ararsınız? Efendim haram olan zina unsurlarını mı ararsınız? Faiz unsurlarını mı ararsınız? Ne ararsanız var. Sorsanız niye bunları koyuyorsunuz diye, ne yapalım diyorlar. İşte bu çark ancak parayla dönüyor. Sen bana verecek misin bu parayı? Yok, ben sana bu parayı vermeyeceğim. Senin televizyonunu da seyretmeyeceğim. Senin televizyonunun seyredilmesine de karşı duracağım. Binaenaleyh önce Müslüman bu tavrı net olarak koymalı. Yani dinime savaş ilan eden ki faizle ilgili Cenab-ı Allah فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Eğer faizle, ki bu bireysel faiz, Kur'an'ın söz ettiği, kurumsallaşmış bankayla işlenen bir faiz değil yani. Bireysel faizle kurumsal faiz arasında çok büyük fark var. Bireysel faizde iki taraf, ezilen ezen taraf olarak karşımıza çıkıyor. Kurumsal faizde ise bir toplum eziliyor. Onun için dünün faizi basit bir faizdi. Bugününse daha böyle katmerli cinayet. Yani dün kılıçla insanlar savaş yapıyorlardı. Bir kılıç bir kişiyi öldürüyordu. Bugün atom bombası atıyor. Attığı yerde 100 bin kişi, 150 bin kişi ölüyor. Bunu böyle değerlendirmek lazım. İşte banka reklamlarının olduğu reklam kuşağında efendim işte mahrem namahrem çizgilerinin hassasiyetinin gözetilmediği, sonuna kadar kadının bir meta unsuru olarak, pazarlama unsuru olarak kullanıldığı bir televizyonu Müslüman seyretmez. Kaldı ki bu televizyondaki bir takım imani değerlerimizle dalga geçen programları zaten Müslüman seyretmez, seyretmemelidir. Fakat bir yerde işte bir kahvehane ortamında insanlar sesli olarak konuşuyorlar. Ve burada dine, mübini, İslam'a hakaret ediliyor. Bir Müslüman orada duramaz, oturamaz. Yani ya orada konuşulanlara tepkisini ortaya koyar ya da oradan kalkar gider. Dolayısıyla orada varlığının eğer mücbir bir sebebi yoksa orada bulunması, orada konuşulanların onu rahatsız etmediği anlamına gelir. Yani düşünün bir yerde oturuyorsunuz, sizin annenize babanıza sövüyorlar. Duramazsınız orada. Yani ya tepki koyarsınız ya ölürsünüz ya öldürülürsünüz. Ama yani gülerek öyle zevk olarak orada oturamazsınız. Oturursanız sizin namusunuzla, kişiliğinizle ilgili bir problem var demektir. Bir Müslümanın dini her şeyin önünde gelir. Dolayısıyla dininin alay konusu yapıldığı bir yerde oturması, efendim bir programda bulunması bir Müslüman için asla söz konusu olamaz. Ama bir Müslüman gaflet anına denk gelmiş, farkında değil ne olduğunun ne bittiğinin. Belki ikaz etseniz, üstüne dursanız o da anlayacak yaptığının doğru olmadığını. Kalkıp da işte sen burada dine hakaret edilen bir ortamda bulundun, bundan dolayı dinden çıktın da denmez. Dinden çıkmak irade işidir. Yani öyle burada bulundun, Ahmet'e selam verdin, George'la tebessüm ettin diye böyle dıdısının dıdısından bir çıkarım silsilesiyle adamı dinden çıkartmak, Allah muhafaza etsin, kişiyi dinden çıkartır. Burada temel mesele şu, olaylarla bireyleri ayırt etmemiz lazım. Evet, sözünü ettiğimiz olay, yani bir yerde dini mübini İslam'a hakaret edilirken orada oturmak insanın imanını tehlikeye atar. Ama Ahmet orada oturdu, Ahmet dinden imandan çıktı denmez. Niye? Ahmet'in orada ne amaçla oturduğunu bilmiyoruz. Yani dışarısı çok soğuktu, soğuktan telef olmamak için mecbur içeride oturması gerekiyordu. Veya işte orada sözü geçmiyordu. Veya işte bekliyordu, tam punduna geldiğinde lafı gediğine koymak için fırsat kolluyordu. Veya işte başka bir niyeti vardı. Ne niyeti var, ne niyeti yok bilmiyoruz. Farkındaydı, değildi, duyuyordu, duymuyordu. Bazen bir yerde bulunmak, ceset olarak bulunmak, beden olarak bir yerde bulunmak, ruhen ve kalben orada bulunmak anlamına gelmiyor. Binaenaleyh belki dünyevi bir maslahatı vardı. O dünyevi maslahat tarafına mağlup oldu. Ondan dolayı sesini çıkartamadı vesaire. Sebeplerden dolayı kişiyi, bireyi, sen orada oturdun, sen şurada bulundun diye efendim dinden imandan çıkartmak Müslümanca bir davranış olmaz. Ama eylemleri tasnif ederken bu eylemler insanı dinden imandan çıkartan eylemlerdir diye eylemi, günahı konuşabiliriz. Fakat günaha olan, hani diyor ya tasavvuf büyüklerimiz, günaha olan nefretimiz günahkara sıçramamalı. Binaenaleyh bir Müslüman şahsı biz elimizden geldiği kadar Müslüman olarak görmeye devam etmeliyiz. Şu yanlışı yaptın, sen gavur oldun türünden bir mantık, Allah muhafaza etsin, bizi harici düşünceye götürür. İşte bugün IŞİD düşüncesi dediğimiz bir takım emperyal güçlerin elinde maşa haline getirir. Allah muhafaza etsin. İşte az önce Mali'den bir kardeşimizle dertleşiyorduk. Dedi ki geldi camiye, adam bir bomba bıraktı. Camide 100 kişi varsa 90'ı öldü. Neymiş efendim? Sen bizim emirimizi emir olarak tanımıyorsun. Emir olarak tanımadığın için sen gavursun. Böyle bir mantık, böyle bir yozlaşmış kafa Müslümana zarardan başka bir şey getirmez. Binaenaleyh Müslüman eylemlerle bireyleri birbirinden ayırt edebilmeli. Müslümanın kanı dokunulmazdır. kanı dokunulmazsa imanı haydi haydi dokunulmazdır. Açıkça bir küfür görmediğimiz sürece, yani adam kalkar ben gavur oldum diye de bağırırsa, buna da yok canım sen gavur olmadın diye bir takım güzellemeler yapmanın lüzumu yok. Gavur olduğunu ilan edenin gavur olduğu açıktır. Artık onu Allah'a havale ederiz. Onunla ilgili gereken neyse o düşünülür, yapılır. Ama bir adam kendini Müslüman olarak görüyor. Yok efendim sen filan zamanda filan kimselerle beraber oturdun. Dolayısıyla dinsizsin, imansızsın. Filan diziyi seyrettin, filan filme gittin, filan tiyatroya gittin. Dinsizsin, imansızsın demeyiz. Fakat ona şunu da söyleriz. Yani şu tiyatro oyununa giden kimsenin dininden, imanından şüphe edilir deriz. Niye? Yani orada dini mübini İslam'a hakaret ediliyorsa, Müslümanın başörtüsüyle dalga geçiliyorsa, Müslümanın sarığıyla, Müslümanın sakalıyla alay ediliyorsa, Müslümanın namazıyla alay ediliyorsa, işte bugünlerde öyle bir takım furyalar ortaya çıkmış, nereden peydahlanmışsa bu çocuklar, bunlar babam rahmetli derdi ki besmeleli çocuklar var, bir de besmelesiz çocuklar var. Bunlar besmelesiz güruhun çocukları. Bunları seyredip de bunlara gülmek, Allah muhafaza etsin, namazı bir alay konusu haline getirmek adamı dinden imandan çıkartacak bir eylemdir. Ama sen bunu gördün, güldün, ya ona mı güldü, başka bir şeye mi güldü, oradaki namazın dalgaya alınmasına mı güldü? Bunlar uzun uzun bahisler. Dolayısıyla bir Müslümanı sen dinden çıktın yaftasıyla yaftalayabilmek için mahkeme kararı gerekir. Öyle kişisel olarak birbirimizi sen dine girdin, sen dinden çıktın diye böyle yapboz malzemesi haline getirmek doğru olmaz. Allah muhafaza etsin.
Evet, Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, bir hanım dinleyicimiz şöyle soruyor. Diyor ki, adetliyken içinde ayetler olan kitapları okuyabilir miyiz? Tamamı ayetlerden oluşmayan ama içerisinde ayetler bulunan kitaplar, mesela İhya, Şifa-i Şerif, İlmihal, dua kitapları gibi dini kitaplar, ayetleri okumadan okuyabilir miyiz diye soruyor.
Şimdi özel durumlarında hanım kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'e el süremezler. Kur'an-ı Kerim'i okuyamazlar. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim iki kapak arasına sığmış olan Mushaf-ı Şerif'tir. Bundan dolayıdır ki bir kitaba Kur'an-ı Kerim denmediği sürece ona Kur'an-ı Kerim muamelesi yapılmaz. Sözünü etmiş olduğu kardeşimizin kitaplar, İhya Ulumiddin olsun, başka kitaplar olsun, evet burada Kur'an ayetleri geçiyor. Fakat Kur'an ayetleri yekününün işte %1'i kadar söz konusudur. Bu gibi kitapları okumasında, bu kitapları eline almasında bir mahsur söz konusu değildir. Nihayetinde Müslüman her halükarda temiz insandır. Bu dönemlerindeki hanım kardeşlerimiz haşa pis değillerdir. Sadece ilahi bir hikmet gereği belli bir takım yasaklarla sınırlandırılmış olan durumdadırlar. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim hariç her türlü kitabı, buna hadis-i şerifler de dahil olmak üzere, işte Sahih-i Buhari'yi de okuyabilirler, Sahih-i Müslim'i de okuyabilirler. İşte Buhari Kur'an-ı Kerim'den sonraki Müslümanların en sağlam kitabıdır. Müslim deseniz hakeza. Dolayısıyla yasak olan Kur'an-ı Kerim'i okumak ve Kur'an-ı Kerim'e tutmaktır. Bir de tabii bu kitapların içerisinde Kur'an ayetleri yazıyorsa o ayetlerin üzerine gidip de ellerini, parmaklarını dokunduramazlar. Ama sayfasını açabilirler. Kur'an-ı Kerim olmayan kitapların İlmihal kitabı okuyabilir, Adab kitabı okuyabilir, efendim fıkıh kitabı okuyabilir, hadis kitabı okuyabilir. Ağırlıklı olarak efendim tefsirin olduğu Kur'an'ın, Kur'an ayetlerinin az olduğu tefsir kitaplarını okuyabilir. Özetle Kur'an denilmeyen bütün kitapları okuyabilir, eline alabilir. Kur'an ayetleri bu kitaplarda bulunabilir. Bu ayetlerin üzerine elini gezdiremez, süremez ve bunları okuyamaz. Okuma da tabii Hanefi mezhebinde, Hanbeli mezhebinde ve Şafii mezhebinde okuma dediğimiz ağızdan ses çıkarak yapılan eylemdir. Dolayısıyla dudakların hareket etmediği, dilin depreşmediği, sesin çıkmadığı okuma eylemine, zihinden okumaya biz Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebi mensupları okuma demiyoruz. Böyle bir okuma ile namazda kıraat de olmaz. Ama İmam Malik Hazretleri zihinden okumaya da okuma diyor. Binaenaleyh İmam Malik Hazretlerine göre okumuş sayılırlar. Bize göre zihinlerinden geçirmiş sayılırlar. Böyle bir okuma yapabilirler. Nitekim Türkçemizde de bugün okuma dediğimizde, yani ben filan kitabı okudum dediğinde adam, ben bağıra bağıra bunu millete veya kendime seslendirdim demiyor. Zihnimden okudum, gözümle okudum diyor. Gözüyle okuyabilir. Yani dili depreşmedikçe, efendim ses çıkmadıkça bu ayetleri gözümüzde okumamızda da bir sakınca söz konusu değildir.
Evet, Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorularla. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. Selam verdikten sonra diyor ki, ben Allah-u Teala'yı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevemediğimi hissediyorum ve bu durum beni çok rahatsız ediyor. Birçok yol denedim fakat bu sevgiyi kalbimde hissedemedim. Ayrıca namazlarımı da düzenli olarak kılamıyorum. Bu sevgiyi kazanmak için ne yapmalıyım? Namazlarımı düzenli kılabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Bu halim zamanla düzelir mi?
Tabii kardeşimizin sözünü ettiği mesele önemli bir mesele. Bir iman meselesi. Bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu teala Efendimiz aleyhissalatü vesselama hitaben diyor ki, ya Resulallah diyor, canım hariç seni her şeyden daha çok seviyorum diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, olmaz diyor, canından da daha çok sevmedikçe iman etmiş olmazsın diyor. O anda Hazreti Ömer Efendimiz'e bir psikolojik hal oluyor ve diyor ki, ya Resulallah seni canımdan da daha çok seviyorum diyor. Binaenaleyh bir Müslüman için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz canımızdan daha fazla sevilmesi gereken, kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı bir şahsiyettir, bir insandır. Bununla şunu kastediyorum, yani bazıları diyorlar ki, yani ne demek kainat Hazreti Peygamber için yaratılmıştır? Evet, Hazreti Peygamber'in temsil ettiği kulluk için yaratılmıştır. Çünkü Cenab-ı Allah, ben diyor sizi ve cinleri sadece ve sadece bana kulluk yapmanız için yarattım diyor. Bütün evreni de insanlar için yarattığına göre Cenab-ı Allah, her şeyi sizine teshir ettim dediğine, yani sizin hizmetinize verdim dediğine göre bütün evren insanoğlu için yaratılmıştır. Kullukta zirve de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kulluğunu, onun şahsında ortaya çıkan kulluğu murad ettiği için her şeyi yaratmış oluyor. Buradan hareketle bizim varlık sebebimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hani bugün diyorlar ya, olmasaydın olmazdık. Evet, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz için bu doğrudur. Olmasaydı olmazdık. Yani Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem temsil ettiği kulluk olmasaydı biz olmazdık. Çünkü Cenab-ı Allah o kulluk için bizi yarattı. Ve bütün derdimiz bizim Cenab-ı Allah'ın kulları sınıfına girmektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de فَدْخُل۪ي فِي عِبَاد۪ي وَدْخُل۪ي جَنَّتِي, kullarımın arasına girin, cennetime girin buyuruyor. Yani kulluk en önemli bizim niteliğimizdir, vasfımızdır. Kullukta da pirimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nitekim kelime-i şehadette de biz şöyle diyoruz Basri hocam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim, tanıklık ederim ki Muhammed Mustafa Cenab-ı Allah'ın kulu ve Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kulluk her türlü makamın üstünde bir makamdır. Ve bu makamı en üst seviyede temsil eden de Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Binaenaleyh biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi sevmekle ve onu sevmemizin de bizi ona benzemeye götürmesi yönünde bir mükellefiyetle yükümlüyüz. Sevemezsek onu rol model olarak alamayız. Bir insan sevmediği kimseye benzeyemez. Biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme benzemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onu her şeyimizden aziz ve değerli bilmek durumundayız. Bu sevgiyi nasıl kazanırız? Bu sevgiyi kazanmanın yolu dervişin zikri, fikri neyse zikri de odur. Bunu tersine düşünecek olursanız zikrini yaptığımız şey zamanla düşüncemiz haline de gelir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhabbetini kazanmanın en önemli yollarından bir tanesi ona çokça salatü selam getirmektir. Onu tanımaktır. Onunla ilgili yazılmış olan kitapları okumak, onun siretini, onun hayatını ezberlemektir. Onun güzelliklerini okudukça, onun hadislerini okudukça ona dair bir muhabbet kalbimizde uyanır. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salatu selamı eksik etmememiz lazım. Efendim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hadislerini, sözlerini bolca okumamız lazım. Bunları günlük hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım. Günlük hayatımızda işte günün şu vaktinde Hazreti Peygamber'in hadislerini, mesela Riyazu Salihin kitabı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin derlendiği, İmam Nebevi Hazretleri'nin, Allah kendisine rahmet eylesin, derlediği çok önemli bir eser. Bu eserden günlük bir bab okumak, yani bir bölüm okumak, Hazreti Peygamber'in hadisleriyle güne başlamak, onun sözleriyle güne başlamak. Efendim sonra Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili yazılmış olan kitaplardan onun hayatından bir bölüm okumak, böylelikle onun sevgisini kendi zihin dünyamızda canlı tutmak durumundayız. Sevemiyorsak durumumuz çok ağır, çok vahim demektir. Kanser vücuda yayılıyor demektir. Allah muhafaza eylesin. Onun için Hazreti Peygamber'i sevenlerle, ona muhabbeti olanlarla beraber oturup kalkmaya gayret etmemiz lazım. Onun adını anarak, onun hayatını okuyarak, onun emirlerini takip ederek onu seveceğiz. Sevmeye mecburuz. Bir insan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevme gayreti ve niyeti içerisinde ise onu sever. Yeter ki samimi olarak bunu istesin. Bu kardeşimizin böyle bir dertle dertlenmesi de onun imanının göstergesi. Elbette Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı seviyordur. Hepimiz seviyoruz. Ama bu sevginin tezahürü noktasında zaman zaman bir eksikliğimiz olabilir. Bunları da böylelikle telafi etme niyetimizin olduğunu beyan ederek inşallah gerçek anlamda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e muhabbet besler ve bu muhabbetle de onun muhabbetine nail oluruz. Çünkü Hazreti Peygamber'e muhabbet olmadan din kuru kuruya bir yaşanılabilecek mahiyette olmaz. Ancak Hazreti Peygamber sevgisiyle beraber onu izleme, onu takip etme, onun sünnetine uyma aşkı ve heyecanıyla beraber zevkle yaşanır ve o zaman insanda bir şahsiyet değişimi meydana getirir. Kuru kuruya yaşanan bir din insanda karakter olgunluğu, ahlaki tekamül meydana getirmez. Onun için peygamberi tanımak, peygamberi sevmek, çünkü seven sevdiğine uyar. Yani bir kimse kimi seviyorsa onun karakterinden nasip alır, pay alır. Bunun için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi tanımaya, daha yakından öğrenmeye gayret etmeliyiz.
Evet. Değerli hocam, başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Mirasla ilgili, vefat eden babasıyla ilgili diyor ki, babamız vefat etmeden önce sözlü olarak iki torununa evlenme parası verilmesini bizden istemişti. Biz dört kardeşiz, iki kız ve iki erkek. Babamız vefat ettikten sonra Allah'ın emrettiği şekilde mirası paylaşmak istiyoruz. Babamızın sözlü olarak dile getirdiği bu vasiyeti yerine getirmemiz gerekir mi? Eğer yerine getireceksek bu ödeme kız ve erkek kardeşler arasında nasıl paylaştırılmalıdır? Herkes eşit mi ödemelidir, yoksa mirastaki pay oranına göre mi hareket edilmelidir diye soruyor.
Şimdi tabii bu tür derinlemesine mevzular uzaktan çözülebilecek mevzular değil. Yani telefonla arayayım, sorayım, efendim bir radyo programına soru göndererek bu meseleyi sorayım mümkün değil. Çünkü birçok detayları, teferruatı olabilir. Öncelikle bir takım kriterleri söyleyelim bu vesileyle. Onun sonrasında bu kardeşlerimiz yine Diyanetimizin her ilde, her ilçede müftülüklerde uzman istihdamı söz konusu. Fıkıh alanında uzman olan kardeşlerimize müracaat etsinler ve orada birebir konularını oradaki uzman hocalarımıza sorarak cevaplarını almaya çalışsınlar. Öncelikle şunu bilelim. Mirasçıya vasiyet söz konusu değil. Yani adamın öldükten sonra mirasından pay olacak kimselere vasiyet ederek o miras paylarını adeta değiştirmeye çalışır mahiyette bir eylemine müsaade edilmez. Mesela vefat ettikten sonra kim mirasçı oluyor? Hanımı mirasçı oluyor. Hanımıma şunu verin diye vasiyet edemez. Oğlu mirasçı oluyor, kızı mirasçı oluyor. Oğluma şunu verin, filan kızıma şunu verin, böyle bir vasiyet yapamaz. Bir defa bunu bilmek lazım. Burada tabii söz konusu torunlar ölen kişinin mirasçısı mı değil mi bunu bilmiyoruz. Eğer mirasçısı iseler bunlara bir vasiyet söz konusu olmaz. Bunu öncelikle
çünkü
söylemiş
olalım. Çünkü aldıkları
olalım.
Belli bir pay var zaten.
Kişi öldükten sonra mirası birinci derece yakınlarına, ilgililere bölüştürülüyor. Bunlara Allah'ın verdiği oranın üstünde bir oran vasiyetle takdir etmek miras ahkamını zedeleyeceği için bunu caiz değil. Bu yasak. Öncelikle bunu bilmek lazım. Yani burada söz konusu torunlar efendim ölen kişinin dedelerinin mirasçısı mı değil mi? Eğer ölenin oğlu var, kızı var efendim. Dolayısıyla torunlar mirastan pay alamazlar. Bir defa bunu bilmek gerekiyor. Eğer mirastan pay alamıyorlarsa bunlara vasiyet yapılabilir. Vasiyetin yazılı olmasına gerek yok. Vasiyet vasiyettir. Sözlü de olabilir. Ben öldükten sonra malımdan şunlara şu kadar verilmesini vasiyet ediyorum dedi mi biri. Aklı başı yerinde ise efendim vasiyet yapmaya mani bir durum söz konusu değilse bu vasiyet geçerlidir. Eğer vasiyetin ilgili tarafları yani varisleri evet babamızın dedemizin neyse böyle bir vasiyetinin olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir ihtilafımız, bununla ilgili bir çekişmemiz yok diyorlarsa, burada da efendim vasiyetin geçerli olmasına mani bir durum söz konusu değil. Bunu da söylemiş olalım. Demek ki ikincisi neymiş? Vasiyetin illa yazılı olması, noterden olması gerekmiyor. Burada asıl olan irade beyanıdır. Yani ben bunu vasiyet ettim dedi mi? Vasiyetine, irade beyanına mani bir akli melekelerinde zayıflık vesaire gibi bir durum söz konusu değilse bu vasiyet geçerlidir. Üçüncü de vasiyet dediğimiz şey ölen kişinin mirasa konu olacak olan malının üçte biri kadarından geçerlidir. Yani bir insan öldü diyelim. İlk yapılması gereken şey onun cenazesinin İslami usullere göre yıkanması, efendim tecihiz edilmesi, hazırlanması, defnedilmesidir. Eskiden bu işler biraz daha para gerektiren işlerdi. Şimdi elhamdülillah memleketimizde ölme noktasında bir sıkıntı yok. Yani ölen kimseyi belediye yıkıyor, kefenliyor, gömüyor. Binaenaleyh bunun için bir ödemeye gerek yok. Ama bir ödeme yapılması gerekiyorsa söz gelimi adam 100 lira para bırakmış. Bu 100 lira paranın 10 lirası cenaze masraflarına gitmiş. 10 lirası düştükten sonra geriye 90 lira kaldı. Birinci yapılacak iş cenazesinin kaldırılmasıydı. İkinci yapılacak iş etrafa borcu var mı? O borçlarının tespit edilip işte hak helallığı ondan sebep alınıyor cenazede. Yani hakkınızı helal eder misiniz? Kasap kalkıyor diyor ki ya kardeşim diyor bana diyor 10 bin lira borcu vardı diyor. Verin borcunu hakkımı helal edeyim. Dolayısıyla işte 100 liranın 10 lirası cenaze masraflarına gitti. 30 lirası borçlarına harcandı. Geriye ne kadar kaldı? 60 lira kaldı. Bu 60 liranın, geriye kalan 60 liranın 3'te 1'i vasiyetleri için ayrılır. Yani 20 lirası vasiyetleri için ayrılır. Neydi bu adamcağızın vasiyeti? kardeşimizin dediği şekliyle iki torununun düğün masraflarının karşılanması. İşte burada iki çocuğunun düğün masrafları böylelikle işte 20 lira ise onar onar iki torununa verilir. Geriye kalan 40 lira da nasıl miras bölüştürülüyorsa efendim dini usullere göre öyle kalanlara verilir. Dolayısıyla kıza ne verilecek, erkeğe ne verilecek bahsi burada cereyan eder. Kalan normalde nasıl veriliyorsa öyle verilir İslami usullere göre. Bu ana kurallar çerçevesinde bu kardeşlerimizin yapması gereken şey gidecekler Diyanetimizdeki bir uzman hoca efendinin efendim önünde bu meseleyi anlatacaklar. O da detayları sorup onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyecek. Allahu alem.
Evet. Efendim şimdi diğer sorumuz şöyle değerli hocam. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. Yaklaşık 3 ay önce yaralanmalı bir trafik kazası geçirdim. Bacağıma platin takıldı ve 3 aydır çalışamıyorum. Bu durumun hayatımın geri kalanını da etkileyebileceği söyleniyor. Kendi sigorta şirketimden veya karşı tarafın sigorta şirketinden tazminat almam dinen caiz midir? Sonuçta her yıl sigorta primi ödüyorum ve bu süreçte ciddi bir maddi zarara uğradım diye bitiriyor.
Evet, sonuçtan başlayalım. Yani bu tür mecburi sigorta primlerini eğer araç kullanmamız gerekiyorsa ödüyoruz. Çünkü bunları ödemeden trafiğe çıkma imkanı olmuyor. Bundan dolayı mecburen bunları ödüyoruz. Burada tabii kaza başına, sakatlanmalar başına bir takım primler söz konusu. Bir sakatlanma varsa bu primlerden istifade etmenin bir sakıncası olmadığı kanaatindeyim. Çünkü kardeşimizin dediği gibi yani sonuçta bu parayı bizden alıyor. Ne diye alıyor? Sakatlanırsan ben sana diyor para vereceğim diyor. Evet biz buna temelde bir muhataralı akit olarak bakıyoruz. Yani kuş uçarsa paranı veririm, uçmazsa vermem. Efendim su çıkarsa paranı veririm, çıkmazsa vermem. Ben kuyuyu kazmışım yani su çıkar mı çıkmaz mı benim elimde olan bir şey mi? Burayı kaz demişsin, kazmışım. Şimdi ben...
Özür dilerim araya gireyim. Bu yazın şey oldu hocam, eskiden yapılmıyordu. Karpuz, marketten aldığımız karpuz yeşil çıkarsa geri iade alıyorlardı. Önceden böyle bir şey yoktu. Yani pazardan aldığımız karpuzu geri iade edemiyoruz. Bu da ona benzer bir şey mi?
Şimdi ona tam benzemiyor. Niye? Çünkü pazarcı biliyor ki yani bu karpuz kırmızı mı çıkar, yeşil mi çıkar bunu biliyor. Ne oluyor? İşte 10 tane taze karpuzun arasına 20 tane işte günü geçmiş karpuz sıkıştırıyor. Yani dolayısıyla bu biraz daha farklı bir şey ama şey öyle değil. Yani ben sana 20 bin lira vereyim. Bu sene ben kaza yaparsam benim yaptığım kazanın parasını öde. Yani karpuz o anda kessen içini görebiliyorsun.
Evet.
Ama sigorta primini yatırdığında o sene kaza yapacağına dair levh-i mahfuzdaki kader gözünün önüne gelmiyor.
Evet.
Yani kaza yapmayacağını bilsen vermezsin o parayı. Eğer kaza yapacağını bilsen fazla verirsin daha çok prim alabilmek için. Hasılı kelam yani mecburiyetten böyle bir para ödeniyorsa bunun gereği olan şeyi de almakta bir sakınca yok kanaatindeyim. Kaldı ki burada karşı taraf eğer bir kazaya sebebiyet vermişse ki genelde öyle oluyor. Onun sigortası bunu ödüyor. O sigorta ödemese zaten kendisi ödemesi gerekiyordu. Binaenaleyh burada böyle bir tazminat bedelinin alınmasında zorunlu sigortalar gereği bir problem olmayacağı kanaatindeyim.
Evet. Bugünlük son sorumuz şöyle değerli hocam. Selamdan sonra dinleyicimiz diyor ki bir YouTube kanalım var ve tarihsel animasyonlar paylaşmayı düşünüyorum. Yapay zeka kullanarak paşaların, askerlerin ve benzeri tarihi şahsiyetlerin görsellerini ve animasyonlarını hazırladım. Ancak ressamlıkla ilgili sahih hadisleri okuyunca tereddüde düştüm. Acaba yapay zeka ile üretilen bu görseller de ressamların çizimleriyle aynı hükme mi girer diye endişe ettim ve içim rahat etmediği için tüm içerikleri sildim diyor. İki hocaya sorduğumda sonuçta komutu sen veriyorsun, bu da ressamlık hükmüne girer dediler. İlminize güvendiğim için size de sormak istiyorum. Yapay zeka ile insan veya diğer canlıların resimlerini ve video animasyonlarını üretmekle ilgili sahih bir fetva var mıdır? Bu konuda delilleriyle bir açıklama yapabilir misiniz diyor.
Tabii son soru süper soru olmuş. Delilleriyle bir açıklama yaparız Allah'ın izniyle. Ama bu bizim açıklamamız olur. Yani bu ne kadar açık olur, ne kadar kapalı olur, kardeşimiz bundan ne kadar ikna olur, ne kadar ikna olmaz, o ayrı bir mesele. Burada temel mesele şu, ister sureti sen çiz, ister birine çizdir. Nihayetinde biz elimize kalemi alıyoruz, kalemle çiziyoruz. Biz mi çizdik, kalem mi çizdi? Yapay zekada da komutu sen veriyorsun. Sen mi çizdin, yapay zeka mı çizdi? Burada temel mesele şu, tasvir niye yasak? Yani bu Allah'ın yaratışına bir benzerlik ortaya koyma türünden insanın bir ilahlık iddiası gütmesi noktasında mı böyle bir yasak var? Yoksa işte insanlar bu tür tasvirleri eskiden işte her odanın üstüne asıyor mesela, işte bir resim asıyor. O resmi kutsal kabul ediyor. O onun önünde efendim işte marşlar okuyor, çelenkler takdim ediyor. Dolayısıyla tevhid inancına ters, zıt bir şey mi söz konusu oluyor? İnsanlar bu resimleri bir müddet sonra tapılacak put haline mi getiriyorlar? Bütün mesele burada. Bundan dolayı kanaatim o ki Allah'ın yaratışına benzeme tehlikesi daha yoğun olarak ortaya çıktığından dolayı bizim Osmanlı'da ve ondan önceki dönemlerde minyatür dediğimiz, yani bunun normal bir insan olmadığı, eksik bir insan olduğu belli olan şekillendirmelere gitmişler. Burada da yani bu tarihi şahsiyetler, karakterler vesaire bir film içerisinde olduğu sürece bunları bir hayal alemindeki tasvir olarak düşünmek lazım. Yoksa böyle duvara asmalık bir portre olarak, efendim önünde tazim edilecek, saygı duruşunda durulacak, hazır ola geçilecek bir suret olarak görmemek lazım. Bu yönüyle kardeşimizin yaptığı şeyin içeriği dini muhtevaya halel getirmediği sürece, yani içerik olarak dinle çelişir bir durum olmadığı sürece, aksine insanların tarihi, dini anlamda şuurlanmalarına vesile olduğu sürece bunda bir sakınca olmayacağı kanaatindeyim. Allahu alem. Delillerini bir ara kardeşimiz gelir, ne yaptığını, ne ettiğini gösterir. Biz de ona anlatmış oluruz inşallah.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.